12. ayrım. Diplomalı baloncu. Tamam, benim hakkımda duydukların doğru. Gerçekten de terk ettim sizin dünyanızı. O dünya umurumda bile değil artık, diyordu baloncu. Sizin gördüğünüz, anladığınız, yaşadığınız benim dünyam değil çünkü. Kendi üretiminiz olan saçma sapan dertlerinize takılıp kalamam. Bu ülkede zavallı yarı aydınlardan daha yararlı ve daha önemli o kadar canlı var ki, onlar benim derdim. Hatta cansızlar, taşlar, göller, vadiler. O kadar küçük kalır ki sizin hükümetinizin yaptıkları bunların yanında. İlgilenmem bile. Yanarsa yansın o dünya. Hiç olmazsa yenisi kurulur. Belki daha doğru ve adaletli bir şekilde. Her sabah gün doğmadan sıcak hava balonunu uçuşa hazırlar. Adam başına 90 lira veren herkese unutamayacağı bir gün yaşatırdı. Onu tek engelleyen şey rüzgar ve aşırı yağıştı. Bunun dışında uçmadığı gün yoktu. Bu sabahın diğerlerinden tek farkı ODTÜ'den bir arkadaşının tesadüfen balonuna binmiş ve kendisini tanımış olmasıydı. Hem de 20 yıl sonra. O hatırlamamıştı aslında karşısındaki kadını. Sınıftan çıkmayan ineklerdendi belli ki. Keşke güzel kadınlar zeki de olsalar diye geçirdi içinden. Kapadokya ayaklarının altına serilmeye başlamıştı. Peri bacalarını yalayarak havalanmışlardı neredeyse. Şimdi 200 metre yüksekteydiler. Sevil hayatında belki de bir kez daha göremeyeceği bu eşsiz manzaranın tadını çıkarıyordu. Yükseldikçe basınçtan kulakları tıkanıyor ama bunu çok da dert etmiyordu. 23 Nisan'ın Perşembe'ye denk gelmesini fırsat bilmiş, 4 günlük bir Kapadokya tatili ayarlamıştı fabrikadan mühendis arkadaşı Çiğdem'le. İlk gün yolda geçmişti zaten. İkinci günde peri bacalarını, örgüpü, avanosu dolaşmışlardı. Kaldıkları otelin panosunda bu balon turunun ilanını görünce ne yapıp edip ikna etmişti Çiğdem'i. Sabahın 4'ünde uyanmışlardı. Balonla havalanacakları yere gitmek için. Daha kendilerini getiren minibüsten iner inmez görmüştü ODTÜ'nün o asi çocuğunu. Artık ağarmaya yüz tutan sakallarını uzatmış, başına bir bandana takmıştı. Güneş gözlükleri de gözündeydi. Buna rağmen tanıdı ve hemen gidip sarıldı. Onun kendisini hatırlamamasını da doğal karşıladı. Bir efsaneydi adam. Hem de daha okulu kazandığı andan itibaren. Sevil baloncunun diğer turistlere yöreyi İngilizce olarak anlattığını görünce arkadaşına döndü ve fısıldayarak konuşmaya başladı. Hiç dershaneye falan gitmemiş bizim gibi. İstanbul'daki sıradan bir devlet lisesini bitirmiş ama hayatında ilk kez karşılaştığı test sınavında Türkiye çapında ilk 100 arasına girmeyi başarmış. Ama onun okumakta falan gözü yokmuş. Dünyayı dolaşmak istiyormuş otostopla. Yakınları ikna etmişler de zorla kaydını yaptırmış ODTÜ'ye. Sözüm ona aynı dönem okuduk. Fakat onu sınıfta gördüğüm günler parmakla gösterilecek kadar azdı. O yüzden hatırlamadı beni. Çünkü acayip siyasi bir tipti. Darbenin üzerinden daha 7-8 sene geçmiş. Okulda inanılmaz bir baskı var. Ama kimin umurunda? Okuldaki bütün siyasetleri, hatta Mao'cular ile revizyonistleri bile bir araya getirip ortak eylem koymalarını sağlardı. Sınavlardan önce sınıfa uğrar, bizden ders notlarını alıp fotokopi çektirir, sonra en yüksek notu yine o alırdı. Hem bayılırdım ona hem de uyuz olurdum. Sevil öyle kaptırmıştı ki kendini konuşmaya, baloncunun gözlerini dikmiş, gülümseyerek dinlediğini bile fark etmedi. Oysa hepi topu 4 metrekarelik bir şeydi işte, bu balonun sepeti. Utançtan kıpkırmızı oldu. Baloncu da gerisini benden dinle dedi Çiğdem'e dönerek. Bir kere arkadaşının bana bayıldığını bilmiyordum. İlk kez duyuyorum. İkincisi, tamam siyasetle ilgiliydim de siyaset yapmaya soyunanların çapsızlıklarını görüp o hıyarlardan cacık olmayacağını anlamam da uzun sürmedi. Daha okuldayken uzaklaştım o işlerden. Okul bitince aynı çapsızlığı iş dünyasında da gördüm. 3 liralık plastik ile 2 liralık metali bir araya getir, işçilik ve sermaye payı dahil 10 liraya mal ettiğin televizyonu halka 100 liraya kakala. Biz mühendislere düşen de bu soyguna bilimsel olarak destek olmak. 3 sene çalışıp kovdurdum kendimi. Nasıl becerdim bunu dedi Sevil. Bu anlattıklarımın aynısını fabrikaya ziyarete gelen patronun oğluna, yani Veliaht Hazretlerine de anlattım. Hem de onuruna verilen yemekte. Daha ofisine varmadan vermiş emri. Şutlayın o manyağı diye. Benim canıma minnet, kaçıp gitmek istiyorum zaten. Aldığım tazminatı idareli kullanarak 4-5 yıl yurt dışında yaşadım. Greenpeace'e üye olup bütün Avrupa'da nükleer karşıtı eylemleri organize eden ekipte yer aldım. Aklına gelebilecek bütün nükleer tesislere kendimi en az bir kere zincirlemişliğim vardır bugüne bugün. Sonra onlar da mı çapsız çıktı? çapsız değildiler elbette ama bambaşka bir amaçla çıktıkları yolda siyasetin kuburuna saplanıp kaldılar. Anında tüydüm, buraya geldim. Neden burası, neden balonculuk? Öylesine İsveç'ten tanıdığım Kaeli'nin Kapadokya'da sıcak hava balonculuğunu başlattığını duydum birilerinden. Atlayıp geldim. O da karın tokluğuna çıraklık yaptırarak bu işi öğretti bana. Uçuş brevimi daha yeni aldım. Kimi zaman ağaçların yüksek dallarına dokunabilecek kadar alçalıyor, kimi zaman 500 metreye kadar yükseliyorlardı. Hatta minik bir şov bile yaptı baloncu. Ağaçtan kayısı topladı balondan inmeden. Yazık etmiyor musun kendine diye sordu Sevil çekinerek. Evli misin dedi adam. Sevil yılların ağız alışkanlığıyla tam evet diyordu ki durdu, gülümsedi. Önce ben sordum. Hayır dedi adam. Sen benim sorumun yanıtını ver. Evli misin? Evliydim, artık değilim. 2 hafta oldu boşanalı da. Henüz alışamadım galiba bu duruma. Mühendis miydi o da? Yoksa bizden miydi, tanıyor muyum? Yok yok, muhasebeciydi. Futbol federasyonunda yönetim değişince atıldı. O da borsada oynamaya başladı. Vay, hızlıymış enişte. Bildiğin gibi değil. O kadar hızlıydı ki gazetelerin manşetlerinde bile çıktı resimleri. Tabii dolandırıcı olarak. Meğer bir çeteye girmiş, para hırsına kapılıp. O yüzden mi boşadın? Hayır, çok değiştiği hayatının amacı olarak huzurun yerine parayı görmeye başladığı için terk ettim onu. Adam işi şakaya vurdu. Bak, sana 362 metre yükseklikte teklif ediyorum. Benimle evlen. Hazır evliliğe alışmışsın. Belki beni de yola getirirsin. Sevil aldığı evlilik teklifine minik bir kahkahayla yanıt verdi. Adam devam etti. İşin şakası bir yana. Gel buraya benimle yaşa. Madem aradığın huzur, al sana en kalitelisi. Hani yazık etmiyor musun kendine diye sordun ya az önce. Eğer benim yaşadığım bu huzur kendine yazık etmekse lütfen gel. Sen de yazık et kendine. İstersen sana da öğretirim bu işi. İstemezsen çanak çömlek yapmayı öğrenirsin. Gül gibi geçiniriz. Asıl sen, siz yazık ediyorsunuz içinde yaşadığınız cehennemi fazla ciddiye alarak. Tur bitene kadar bir daha da konuşmadılar. Baloncu adam ODTÜ'den arkadaşı olan ama hatırlayamadığı kadını akşam üzeri otelden aldı ve evim dediği mağara iricesi bir yere götürdü. Elektrik, telefon, bilgisayar, buzdolabı, bulaşık makinesi, her şey vardı. Sadece televizyon yoktu. Radyo da yoktu büyük olasılıkla. Beton duvarlar müzik setinde yükselen Greg ezgilerinin etkisini daha da arttırıyordu. Testi şarabı eşliğinde testi kebabı yediler. Adam Sevil'i dansa kaldırdı. Bu ülkede de birçok ülkede olduğu gibi insanları yarış atı gibi yaşamaya zorluyorlar. Yapay gündemlerle, sanal kavgalarla ömrümüzden çalıyorlar. O parti mi, şu parti mi, darbe mi, sivil soyguncuların zulmü mü diye geçiyor ömürler. Kim gelirse gelsin, kaybeden hep biz oluyoruz. Bu yüzden artık ilgilenmiyorum hiçbiriyle. Gazete de okumuyorum, beynimi her sabah kendi paramla siktirmekten başka bir işe yaradığını düşünmüyorum onların. Bir sürü zır cahilin köşelerinden kestikleri ahkamlara dayanamıyorum. Boş yere küfürbaz oluyorum, geriliyorum. Ama senin gibi milyonlarca iyi insanın bu düzenin gösterdiği milyonlarca hayali kuşu kovalamaktan nasıl yorulduğunu, bunca hayhuy içinde nasıl yitip gittiğini çok iyi biliyorum. Benim için değil elbette. Kendin için gel ne olur. Gel, başka soruların peşinde koşmayı öğreteyim sana. Sevil ne gibi sorular diye sorup anlamlı bakınca adam işi puştluğa vurdu. Dünya televizyonlarında prime time'da gösterilen ilk çizgi filmin hangisi olduğu mesela. Taş devri dedi kadın. Adam dansa ara verip kadının popüler kültüre hakimiyetini alkışladı. Peki Coca-Cola piyasaya ilk çıktığında ne renkti? İşte bunu bilemedi Sevil. Yeşil dedi adam, ekledi bir soru daha. Hayatın geçip gittiğini görmek için dişlerin dökülünceye kadar bekleyecek misin? Sevil kendisinin bile beklemediği ani bir hareketle iyice sarıldı adama. Başını göğsüne koydu. Gel benim güzel arkadaşım, evlilik teklifi işin şakası tabii. Ama cesaretini topla ve gel. Ya da git kendi yerini bul. Mutlu olacağın işi yap. Seveceğin kişilerle ol. Emin ol, aç kalmazsın. Sevil şu 2 günlük 23 Nisan kaçamağında başına gelenlere inanamıyordu. Bakarız dedi adama gülerek. Şimdi dans edelim. Baloncu adamdan ayrıldıktan birkaç saat sonra Çiğdem'le birlikte beyaz ışıklı otobüs terminalindeydi. Birden kalktı oturduğu banktan. Sen git dedi. Ben birkaç gün daha buradayım. Ya iş diye sordu Çiğdem. İş ne olacak? Bunu sen mi diyorsun anne? Bu mevsimde denizin rengi bir başka güzel oluyor diye geçirdi içinden. Tenhaydı sahil. Önce bisikletli bir genç, sonra kulaklığından müzik dinleyen eşofmanlı, iri kalçalı bir kız geçti önünden. Ter içinde kalmıştı kız. Acıdı onun haline. Bir sigara yaktı, bankın tahtaları sırtına batmaya başlamıştı. Beline bağladığı kazağı çıkarıp sırtına yerleştirdi. Ne kadar mutluydum onun yaşlarındayken diye düşündü uzaklaşan kızdan gözlerini alamadan. Ve ne kadar güzeldim. Tüm nefesiyle içine çekti dumanı, bir süre tuttu. 45'inde koca bir kadındı artık. İki delikanlı annesi, koca bir kadın. Sonra güldü. Kadınlığım mı kaldı? Kocası daha dün akşam pastanın mumlarını üfledikten sonra babasıymış gibi yanaklarından öpmemiş miydi sanki? Oysa eskiden ne kalabalık dinlerdi ne sokak. Sarılır, emercesine öperdi herkesin içinde. O kadar yıl geçmişti ki o günlerin üzerinden. Aman iyi ki öpmüyor, bir de öpse damakları kalacak ağzımda diye iğrenerek vazgeçti öpüşme fikrinden. Yalnızdı. Görünürde aslan gibi iki oğlu, yaşlı da olsa bir kocası vardı ama tek kişilik bir dünya yaratmıştı son 4-5 yıldır kendine. Yalnız, soğuk, sevgisiz, ilişkisiz ve namuslu bir dünya. Sanki 45'ine değil de 68'ine girmiş gibi hissediyordu kendini. Aklından 68 geçince bunun kocasının yaşı olduğunu anımsadı. Tabii öyle hissedeceksin salak, babanla yaşıt adamla evlenirsen onun yaşında olursun elbette. Bunu düşünmek için 22 yıl geç kaldın, geçmiş olsun. 20 yaşında ya var ya yoktu Selim Bey'i ilk tanıdığında. Bak düşünürken bile bey diye anıyorsun kocanı diye yine dalga geçti kendisiyle. Ama hiç Selim olmamıştı ki kocası. Sevişmelerin dışında hiç. Bahçeköy'deki okula nasıl da sevinçle koştuğunu hatırladı her sabah. Dünyanın en güzel okulunda okuduğunu düşünüyor. Hiç planlamadığı halde kendisini bu sürprizi yapan kaderine her gün teşekkür ediyordu. Babası ille de hukuk diye tutturmuştu. Ama olmamıştı işte. Puanı yetmemişti. Gire gire ne olduğunu bile bilmediğin bir okula girdin diye beynini yiyip durmuştu adam yıllarca. Ama sonra kızının mutlu olduğunu görünce vazgeçmişti yaraları deşelemekten. Zaten hep öyle yapmamış mıydı? Önce kızıp sinirlenip sonra kaderine terk etmemiş miydi biricik kızını? Ah baba ah diye söylendi içinden. Okuldaki kız sayısı erkeklerin 1/5 kadar bile yoktu. Niye peyzaj mimarı olmak istemezdi ki kızlar? Neden olacak? Dış mekan düzenlemesi olarak görülüyordu peyzaj mimarlığı. Kız dediğin şöyle hanım hanımcık bir işte çalışmalıydı. Erkekler gibi üstünde muşamba bir yağmurluk, ayağında sarı lastik çizmelerle çamur içinde koşturan kıza kız mı denirdi? Öyle düşük puanla falan giriliyordu ama bayağı zordu okulu. Toprağı öğreneceksin. Ekolojiden, botanikten, sistematikten, tanıdan, sulamadan, hidrolojiden, dendrolojiden haberin olacak ki proje yapabilesin. Peyzaj mimarlığında öğretilen en önemli kural, bir mimarın 5, 10, 15 hatta 20 yıl sonrasını görebilme yeteneğine kavuşmuş olması gerektiğiydi. Aksi halde bugün yan yana diktirdiğiniz çam ağaçlarının bazılarını 15 yıl sonra kesmek zorunda kalabilirdiniz. Bir anlamda sadece çevreyi değil, geleceği de planlama sanatıydı mesleği. Yine güldü. Amma da planladım ya, daha 45'inde nineler gibi kaldım böyle. Bir sigara daha yaktı. Üşümeye başladığını hissetti. Kazağını arkasından alıp giydi. Nereye gittiğini bile düşünmeden yürümeye başladı. Cebi çaldı, baktı, Nesli'ydi. Aman şimdi çekemeyeceğim seni Nesli'ciğim deyip telefonun sesini kıstı. Selim Bey böyle yürürken sigara içtiğini görseydi çıldırırdı herhalde sinirinden. Sokak kadınları gibi. Ne oluyor öyle? Sokak kadınlarına kurban olayım. İşlerini sevdikten sonra en iyisi onların hayatı anasını satayım. İstediğin önünde, istemediğin arkanda diye düşündü. Son düşündüğünün farklı anlamlara çekilebileceğini anlayınca gülümsedi. Abazalık başına vurdu kızım. Aklın fikrin hep belden aşağısına çalışıyor. Okulun son senesinde staj için Konya'ya gitmişti. Belediye kentin merkezine büyük bir park yapıyordu. Projenin mimarı da hocası Selim Bey'di. Konya'ya giderken hocamdı. Dönerken kocam oldu. Peh! O yıllarda 45 yaşında, saçları kırlaşmaya başlamış, uzun boylu, zıpkın gibi bir adamdı Selim Bey. Ders anlatırken öğrencilerinin gözlerinin içine bakardı. En çok da kendisinin. Hatta daha aralarında hiçbir şey yokken senin gözlerin sığla yaprağının yeşiline benziyor demişti de sığlanın ne olduğunu öğrenene kadar göbeği çatlamıştı. Bu adam iltifat mı etti, hakaret mi diye. Sonra sadece Türkiye'de yetişen, boyu 15-20 metreyi bulan, çınarı andıran ama dikkatli bakıldığında farklılığı anlaşılabilen çok özel bir ağaç olduğunu öğrenip sevinmişti. Konya'ya gittiğinde 22 yaşındaydı ve mesleğini çok seven bir peyzaj mimarı adayıydı. Babasının belediyedeki yakınları sayesinde iş bulma sorunu da yaşamayacaktı. Başlangıçta çok para kazanamayacaktı ama para kimin umurundaydı ki? Onun yapacağı projeler yıllar boyunca İstanbul'u süsleyecekti. Bunun için bırakın para almayı, üste para bile vermeye razıydı. Sigarasını ayağıyla söndürüp izmariti çöp kutusuna attı. O sırada altında durduğu kestane ağacının kurumaya yüz tuttuğunu gördü. Belediyeye haber vermek lazım diye düşündü. Denize bu kadar yakın mesafeye kestane dikersen olacağı bu diye söylendi. Konya'ya 4 stajyer götürmüştü Selim Bey. 3'ü erkek, onları genellikle sahaya gönderiyor. Kendisinin ise yazıhanede yanında kalmasını istiyordu. Projedeki aksaklıkları gideriyor, iş planını birlikte yapıyor, peyzajcıların bahçıvanlara öyle diyorlardı, yapacakları işleri onlara birlikte anlatıyorlardı. Büyük bir bütçe ayırmıştı bu projeye Konya Belediyesi. Yeni büyükşehir olmuşlardı ya, belediye başkanı nasıl büyükşehir olunacağını cümle aleme göstermek için bir prestij projesi olarak görüyordu bu işi. Selim Bey ile aynı yazıhanede aylarca çalışınca, aralarındaki hoca-öğrenci ilişkisi boyut değiştirmeye başladı. Öğlen ve akşam yemeklerini birlikte yiyor, gece yarılarına kadar bazen işten, bazen özel hayattan konuşuyorlardı. Bir kez evlenip boşanmıştı Selim Bey. O sıralarda 18'inde olan bir kızı vardı. Yani kendisinden sadece 4 yaş küçük. Eski karısıyla yaşadığı sorunları bile anlatacak kadar yakınlaşmıştı kendisine adam. Durmadan gözlerinin içine bakıyor, ara sıra dünyaya erken geldiğine ne kadar pişman olduğunu dile getirmekten çekinmiyordu. Ne oldu, nasıl oldu, önce kim ne dedi hatırlamıyor. Tek bildiği bir anda kendisini Selim Bey'in kollarında bulduğuydu. O güne kadar hiçbir erkekle öpüşmemişti bile. Ama şimdi eski hocasının sevgilisiydi. Ve çok ilginç bir biçimde aralarındaki 23 yaş farkı umursamıyordu. Ben seviyorum, o da beni seviyor, gerisi önemli değil. Hem kadınlar daha çabuk yaşlanırmış. Bu yüzden olgun erkekle birlikte olmak bakarsın iyi bile olur diyordu. Konya'da 8 ay kaldılar. Selim Bey babasının evinin kapısında onu indirdiğinde tam 3 aylık hamileydi. Sevgili annesi, ah o güzel annesi, nasıl da bembeyaz olmuştu ben hamileyim dediğinde. Hele bir de çocuğun Selim Bey'den olduğunu duyunca kalp krizi geçiriyordu neredeyse kadın. Sakinleşince hemen doktora gidiyoruz, aldırıyorsun diye bastırmaya başladı. Hayır, biz bu çocuğu istiyoruz ve birlikte büyüteceğiz. Ben Selim Bey'le evleneceğim diye tutturmuştu bir kez. Ya baban, babana ne diyeceğiz kızım? Yüreğine iner vallahi adamın. Ben söylerim, sen merak etme. Söylemişti gerçekten. Babasının karşısına dikilip her şeyi tek tek anlatmış, onu utandıracak bir şey yapmadığını, evlenmek için izin istediğini söylemişti. Hiçbir şey diyememişti adam. Tam söyleyeceğini söylemiş, kapıdan çıkmak üzereydi ki arkasından seslenebilmişti sadece. Söyle o Selim Bey'e sakın bana baba demeye kalkmasın. Hatta hiç karşıma çıkmazsa daha memnun olurum. Havanın soğuduğunu hissetti kadın ama canı eve gitmek istemiyordu. Keşke gidecek, sığınacak bir limanım olsaydı ve hep orada kalsaydım diye düşündü. Sık sık gittiği çay bahçesinin kapalı bölümüne oturup bir çay söyledi. Önce bir oğulları olmuştu. Adı doğmadan belliydi, Sığla. Ondan tam bir yıl sonra bir oğulları daha, Çınar. Böylece peyzaj mimarlığı macerası başlamadan bitmişti. Ama kesinlikle mutsuz değildi. Çünkü çok radikal bir karar almış, bunu çevresindekilere kabul ettirene kadar inanılmaz bir mücadele vermişti. Asla yanılmışım demeyecekti. Bir kadının kendisinden 23 yaş büyük bir erkekle de mutlu olabileceğini gösterecekti herkese. Üstelik kocasını seviyordu. Resmen üzerine titriyordu adam. Çocukların altlarını birlikte değiştiriyor, mamalarını birlikte yediriyorlardı. Haftada en az bir kez yemeğe, sinemaya, tiyatroya götürüyor, hediyeler alıyor, üstelik çok iyi sevişiyordu. Canını yakmadan, hoyrat davranmadan yiyip bitiriyordu bütün bedenini. Kocasının ilk eşinden olan kızıyla da arkadaş gibiydiler. Zaten o da kendilerinden birkaç yıl sonra evlenip yuvasını kurmuştu. Ah ne güzeldi o günler diye iç geçirdi. Zamana karşı gelinmiyordu işte. Okulunda peyzaj mimarlığının bir geleceği planlama sanatı olduğunu ezberlemişti. Ama bunu kendi hayatına uygulayamamıştı. Evlendiğinde fidan olan çamların boyu bugün 10 metreye ulaşmıştı. Kocası da düşük çeneli, kuruntulu, kıskanç, iktidarsız bir ihtiyara dönüşmüştü. İyi bir peyzaj mimarı, evlenirken bunu mutlaka düşünmeliydi. Bazen her şeyine karışıyordu Selim Bey, bazen de günlerce köşesine çekilip nasılsın diye bile sormuyordu. Arkadaşlık hiç olmamıştı aralarında zaten de, karı kocalık da bitmişti. Ortak hiçbir zevkleri yoktu. Yaz gelince adam avşa diye tutturuyordu örneğin. Kendi canı ise Marmaris'i, Kuşadası'nı, Çeşme'yi, Bodrum'u en azından kaşı çekiyordu. Aman niye o tantanalı yerlere gideceğiz? Avşa'ya gidip kafayı dinleyelim işte diyordu Selim Bey. Sonra ikisi de Erde'ye razı oluyordu. Gittikleri her tatilde burunlarından geliyordu. Selim Bey bütün gün eline bir gazete alıp bir ağacın altına geçiyor, dırdıra başlıyordu. Niye bikini giyiyorsun? Mayo giysene. Neden havuzda balıklama atlıyorsun? Yavaş yavaş insene. O adamla ne konuştun? Nerede kaldın? Nereye gittin? Niye surat asıyorsun? Tam 5 yıl oluyordu eli eline değmeyeli. Bir kez bir üroloğa gitsene. Bak yeni ilaçlar çıkmış. Bayağı işe yarıyormuş demişti de doğduğuna pişman olmuştu. Sen bana erkek olmadığımı mı söylüyorsun? Benim gücüm kuvvetim yerinde. Ama sen çok bakımsızsın. Soğudum senden. Zaten ölü gibi sevişiyorsun. Her şeyi benden bekliyorsun demişti.